genel izleyici kitlesi için uygundur.
Ekoturk ekranlarından muhakeme programıyla herkese selamlar. Ben Fatih Ergenekon ve bugün çok kıymetli bir isim bizde olacak ve yine önemli konuları konuşacağız. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Mehmet Bulgen Hocam. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk Fatih.
Nasılsınız hocam?
Sağ olun, siz nasılsınız?
Beraberiz, mutluyuz.
Davet için çok teşekkür ederiz.
Hocam her zaman bizim sürekli daimi hocam davetlimizsiniz desek yeridir.
Çok teşekkür
ederim. Bizim için kıymetlisiniz.
Estağfurullah.
Alanınız kıymetli bizim için.
Sağ olun, teşekkür ederim.
Şimdi aslında bugün ne konuşacağız dedik hocam? Kelam ilmiyle başlayalım dedik. Yani şöyle kapatarsak, kelam ilmi nedir? Kelamın konuları neler? Bu kelamdan hangi akımlar, hangi düşünce biçimleri ortaya çıkmış? Biraz bunları ele alalım istedik ama ben ondan önce hocam sizin birkaç çalışmanız var. Onları da göstermek istiyorum. Din ve bilim açısından yaratılış. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi yayınlarından çıkan bir kitap. Alanında uzman hocaların yaratılışla ilgili konuları var hocam burada. Ve yine sizin bir moderatörlüğünüz var burada. Yine aynı şekilde güncel kelam tartışmaları. Burada Mehmet Bulgen hocamız sosyal medya üzerinde tam 166 tane güncel kelam tartışmaları programının da vesile olarak kelamda, felsefede, yeri geliyor psikolojide. Hocam ben de bunları çok takip ettim. Allah razı olsun. Bunlardan çok yararlandım.
Din bilim ilişkisiyle ilişki konular ele alıyoruz.
Evet. Ve en son yine kelam atomculuğu ve modern kozmoloji. Gerçekten hocam bu da elinize sağlık.
Çok benim önemli. Doktora çalışmamın kitaplaştırılmış hali oluyor.
Evet. Burada neler ele almışsınız hocam?
Burada bizim kelamcılar, yani bahsedeceğiz zaten kelam ilminden.
Evet.
Atomculuğa dayalı bir evren tasavvuru oluşturuyorlar. Ve oluşturdukları bu evren tasavvurunu evrenin yaratılışında yine Tanrı tarafından sevk ve idare edilişinde kullanıyorlar. İşte bu evren tasavvuru modern kozmoloji açısından ne anlam ifade ediyor? Biz bu konuyu ele almaya çalıştık. Malumunuz modern kozmoloji özellikle 17. yüzyıl bilim devriminden sonra evreni araştırmada çok önemli meraller kat etti.
Evet.
Ve geçtiğimiz yüzyılda özellikle bir taraftan kuantum mekaniği, diğer taraftan genel görelilik kuramı, mikrofizikte ve makrofizikte meydana gelen gelişmeler bizim evreni yeniden değerlendirmemizi gerektirdi. Ki kelamcılar orta çağda yaşadılar genelde. Onlar o dönemin evren tasavvuruna göre Tanrı ile alemi ilişkilendirdiler. Peki modern dönemde nasıl bir yaratılış yönünden Allah-u Teala'nın işte sevk ve idare ettiği bir evren yönünden veya işte ilahi fiillerin bu evrende gerçekleşmesi yönünden nasıl bir ilişki kurabiliriz? Daha çok bu meseleyi ele aldık.
Allah bereketlendirsin diyelim hocam.
Teşekkür ederiz.
Rabbim tesisini halk etsin. Şimdi kelamcılar daha çok orta çağda yaşadınız dediniz. Hocam bu kelam ilmi nereden çıktı? Nedir? Yöntemi nedir? Konusu nedir? Neyi ele alır? Zira her bir disiplin aslında birer sancının da ürünü olsa gerek.
Kesinlikle.
Bir problem var. O problem üzerine demek insanlar zihni olarak bir ter döküyor, alın teri döküyorlar, yürek teri döküyorlar ve belirli meselelere çözümler getirmeye çalışıyorlar. Bu ana etkenler nelerdi hocam? Nasıl bir yöntem geliştirdi? Buyurun.
Kesinlikle. Yani dediğiniz gibi bir problem ortaya çıkıyor o toplumda ve o toplum o problemi çözmeye çalışıyor. Medeniyetler ortaya çıkan problemleri genelde bir disiplin inşa ederek oluşturmaya çalışıyorlar. İşte İslam dini de ilk yayıldığı vakit veya işte Peygamber Efendimiz dünyadan ahirete intihal ettikten sonra Müslümanlar bir takım problemlerle karşılaştılar. Bu problemler gerek dahili problemler, mesela imamet, liderlik sorunu veya işte iç savaşların meydana getirdiği bir takım teolojik problemler, bu iç savaşlarda işte ölenler, öldürenler vesaire. Çeşitli tartışmalar, bunlar itikada yönelik problemler doğurdu. İşte kaza kader problemi bunlardan birisi ya da işte kulların fiilleri veya insanların özgür iradeye sahip olup olmadıkları veya iman amel ilişkisi veya işte Allah-u Teala'nın zatı ve sıfatları veya işte nübüvvet gibi hususlarda, ki bunlar itikadi hususlar oluyor genelde, bir takım problemler ortaya çıktı. Diğer taraftan da İslam devletinin veya işte İslam toplumunun o dönemde çok kısa bir sürede neredeyse üç kıtaya birden yayılması beraberinde diğerleriyle ilişkiler oluşturdu. Diğer dinlerde, diğer düşünce sistemleriyle.
Onlarla karşılaşmadan önce daha içte tartışmalar olduğunu anlıyorum hocam.
Kesinlikle.
Zaman, değil mi?
Kesinlikle.
İlk siyaset, halifelik gibi olaylar, Müslümanlar arasında cereyan eden bir takım problemler, ölenlerin iki tarafta Müslüman olunca nereye gidecekleri konusu.
Kesinlikle.
İşte iman amel dediniz değil mi? İşte evet. İnançla ameller ters düşerse günahkarların ahiretteki konumlarıyla ilgili bazı tartışmalar cereyan ediyor.
Elbette.
Ama sonrasında fetihler 80-100 yıllık gibi bir süreçte çok hızlı büyüyen bir fetih hareketi var.
Mesela şöyle bir örnek vereyim evet. Ben size. Peygamber Efendimiz 610 tarihinde geliyor. 640 tarihinde Müslümanlar bir taraftan İspanya'ya, bir taraftan İstanbul'a. Mesela İstanbul'da sahabe Eyüp Sultan Hazretleri vardır. Bu ne demek? Peygamber Efendimiz'i gören, sohbetinde bulunan birisi çok aradan bir uzun süre geçmemiş. İstanbul'u kuşatmaya gelmiş. Yani o dönemin
mezarları
süper devleti.
Sadece Eyüp Sultan'ın değil değil mi?
Tabii.
Sahabe kabileleri var yani.
Evet evet. Yine mesela çok kısa bir sürede Orta Asya'ya kadar, Hint kıtasına kadar yayılmış. Tabii İslam dini aynı zamanda bir dünya görüşüyle, belli bir fikirle, belli bir işte anlam arayışıyla veya işte insanların karşılaştığı problemlere, anlam arayışıyla ilgili problemlere, nereden geliyorum, nereye gidiyorum, işte dinin kurtuluşla ilgili, öldükten sonra ne olacağımla dair veya bu alem yaratıldı mı, yaratılmadı mı veya işte bununla ilgili insanları dinle ilişkili olmasını sağlayacak fikri yönden de bir takım iddiaları olan bir din.
Sadece dünyalık anlamda felaha kurtaracağız diye değil, ontolojik sorularımıza değil mi? Sancılarımıza da çözüm üreten bir...
Elbette. Yani orada işte Müslümanlar diğer din ve düşünce sistemleriyle karşılaştıkları zaman onların bir takım eleştirileri oldu. Onları fikri açıdan da karşılık vermeleri gerekti. Böyle bir gayretle kelam ilmi hem dahili problemler hem harici problemlerle ortaya çıktı diyebiliriz.
Peki hocam burada tarif ederken kelamı kendi içerisinde nasıl tarif ediyoruz? Yani kullandığı kaynaklar nelerdir? Sadece vahiy ile mi beslenir? Akıl bunun neresinde? Hani hep klasik tartışmadır ya hocam kelamda. Akıl mı vahye tabi olacak, vahiy mi akla tabi olacak? Bu dengeleri nasıl oluşturuyoruz?
Evet, bu çok güzel bir soru. Aslında ben iki defa yurt dışına gittim. Bir yıl Kanada'da kalmıştım. Diğer yıl Amerika'da kalmıştım. Burada mesela kelam nasıl bir ilim diye sorduklarında, tabii çok böyle batılıların bunu anlamaları çok kolay olmuyor. Çünkü kelam İslam medeniyetine özgü bir bilim. Yani Batı'da teoloji dendiği zaman genelde işte bir takım işte ilahi vahiye veya işte ilahi kitaplara dayanan ve daha çok böyle vahiy üzerinden faaliyetler yürütülen bir disiplin anlaşılır. Ama İslam düşüncesinde kelam iki boyutlu diyebiliriz bu yönüyle. Yani bir taraftan vahye dayalı boyutları var, diğer taraftan da akla dayalı boyutları var. Kelam başlıca prensiplerini vahiyden alıyor ama diğer taraftan o vahyi akılla temellendiriyor, akılla savunuyor ve böylelikle akılla vahyi uzlaştıran bir bilim olarak söyleyebiliriz. Hatta bu yönü kelamın kendine özgü bir isimle verilmesine neden olmuş. İlmun nazar vel istidlal diye, yani nazar ve istidlal akıl yürütme anlamına geliyor burada. Böylesine bir İslam toplumuna özgü bir ilimle karşı karşıyayız diyebilirim.
Harika. Yani hocam bizim kelamcılar geçmişte aklı da merkeze alarak belirli şeylere bakmışlar. Oysa ki Yunan felsefesinden sonra Helenistik dönem ve sonrası ilk dönem belki Orta Çağ'ın felsefecileri daha çok kutsal kitaba dayalı bir akıl yürütme yaparak bir nevi aslında felsefe ya da akıl yürütmeyi kutsal kitaba açıklamak, kutsal kitabın gerçekten vahiy olduğunu ikna etmek için kullanmışlar. Ama bizim kelamcılarımız ondan bağımsız olarak da belirli konuları vahye sadece bırakmadan akılla da yürütebilmiş. Evet. Nazar dediğimiz, istidlal dediğimiz yöntemleri herhalde geliştirmişler evet. burada.
Şimdi biraz önce söylediğim gibi kelam tek boyutlu bir disiplin değil. Yani biz mesela öğrencilerimize kelam açıklarken kelamın üç yönü olduğunu söylüyoruz. Birinci yönü itikadi esasları, yani zaruratı diniye de diyorlar bunlara. Yani Müslümanların inanmaları gereken, amentü de diyebileceğimiz itikadi esasları tespit etmek görevi var kelamın. Kelamı görevi gerçekleştirirken gerçekten vahya dayanır. Yani o Kur'an-ı Kerim'de mi ya da mütevatir diyebileceğimiz Peygamber Efendimiz'den gelen bu şekilde bir haber var mı yok mu? Onun subutunu tespit etmeye çalışır ve onun manaya delaletinin de yani o gelen vahiy tam olarak ne anlama geliyor onu da tespit etmeye çalışır ve böylelikle bir tespit görevi görür öncelikle.
Çünkü itikada biz buna ulaşamıyoruz.
Akaid de diyoruz. Yani din mutlak suretle vahya dayanır. Yani siz aklınızla düşünseniz, taşınsanız, deseniz ki bir ilke getirseniz insanlar derler ki yani bu ölümlü bir insanın getirdiği bir ilke. Dolayısıyla din özünde kutsala dayanması gerekiyor. Yani mutlaka Allah'tan gelen işte bir haberle bu itikadi esasların tesis edilmesi gerekiyor. Bu kelamın merkezinde bulunan boyutudur, yani yönüdür. Diğer taraftan kelamın temellendirme ve savunma denilen iki yönü daha vardır. Bu temellendirme yönüyle kelamcılar özellikle ait olduğu dönemdeki disiplinleri, bilimleri kullanmak suretiyle, aklı da kullanmak suretiyle bu itikadi esasları temellendirmeye çalışırlar. Yani bunları çünkü kelamcılar derler ki eğer siz bir itikadi esası ispat etmeye çalışıyorsanız, diyelim ki Allah-u Teala'nın varlığını ispat etmeye çalışıyorsanız, delilinizi doğrudan Kur'an-ı Kerim'den alırsanız, bu ne olur? Bir şeyi yine kendisine başvurarak temellendirme olur. Yani bir tür devir dediğimiz böyle bir mantık hatasına düşersiniz.
Teselsül dediğimiz şey.
Yani teselsül de tabii bu işin içerisine girer ama daha ziyade kelamcılar demişler ki özellikle Kur'an-ı Kerim'in delil olarak kullanılmadan önce 5 şeyin yapılması gerekir demişler ve bu 5 şey akılla yapılmalıdır demişler. Bu bizim klasik kelam kaynaklarında vardır. Yani bu yapılması gereken, akılla yapılması gereken şeyler nelerdir? Şimdi birincisi Hazreti Muhammed'in nübüvvetini kanıtlamak zorundasınız. Çünkü Hazreti Muhammed'in nübüvvetini kanıtlamadan önce Kur'an-ı Kerim'i delil olarak kullanamazsınız. Diyelim ki inanmayan bir kişi söz konusu olsun. Önce ne yapmanız lazım? Onunla Hazreti Muhammed hak peygamber mi değil mi? Onu tartışmanız lazım.
Kur'an'da yazıyor bak diye.
Öyle değil. Öyle değil. Kesinlikle. Peki ama onu tartışmadan önce Allah-u Teala var mı yok mu? Onu tartışmanız lazım. Yani bir kişi ateistse, Allah'a inanmıyorsa ona nübüvvetten bahsetmenizin çok bir anlamı yok. Çünkü o kişi zaten Allah'a inanmıyor. Yani onunla önce Allah var mı yok mu onu tartışmanız lazım. Kelamcılar demişler ki ama ondan önce de bir şey yapmanız lazım. Alem yaratılmış mıdır, yaratılmamış mıdır? Bunu tartışmanız lazım. Ve tüm bu süreçler akılla gerçekleştirilir. Hatta şöyle bir soru soruyor kelamcılar. Ne yaptık? Alemin yaratılmış olduğunu kanıtladık. Bu tabii içerisinde çok önemli fizik, kozmoloji, felsefeyi de ilgilendiren tartışmayı beraberinde getiriyor. Sonrasında Allah Teala'nın işte ilim, irade, kudret gibi sıfatlarının olduğunu ortaya koymamız gerekiyor ki nübüvvet ancak böyle bir Tanrı tasavvuruyla anlam kazanıyor. Yoksa bir deist de nübüvveti diyelim ki Allah Teala'nın iradesi olmadığını söyleyen, kudretinin veya ilminin cüziyatı da kapsamadığını söyleyen birisiyle nübüvveti çok tartışamazsınız. Yani uygun bir Tanrı tasavvuru istiyor bu süreç. Hatta şu soruyu sormuşlar. Buna biz 5. merhale diyoruz. Peki nereden biliyorsun Allah Teala yalancı bir kişiyi mucizeyle desteklemez? Diyelim ki mucizeler üzerinden peygamberi kanıtlamaya çalışıyor ama o soruyu bile, o detayı bile düşürmüşler. Yani Kur'an'da söylüyor, Allah Teala yalancı bir kişiyi desteklemez henüz diyemezsin. Henüz daha ne yapmadın? nübüvveti kanıtlamadın yani.
Önce nübüvveti.
Onu bile akılla ispat etmeniz gerekir demişler. Tabii bu yöntemsel farkındalık kelama akılla ilgili yine döneminin birçok felsefi kavramıyla ilgili, bilimsel fikirleriyle ilgili bir arka plan kazandırmış. Biz buna daha çok vesail diyoruz veya işte eskiler dakik konular derlermiş. Böyle bir ayrım vardır kelamda öteden beri.
Gerçekten hocam harika ve çok detaylı. Yani her bir alanı başka bir disiplin neredeyse gerektiriyor.
Evet.
Peki aslında burada biraz konularına da değinmiş olduk. Kısmen biraz burada amacına da hocam değinmiş olduk. Bu özellikle beş şeyle beraber. Bu düşünce biçiminden hangi ekoller çıkmış hocam kelam tarihinde?
Çok güzel bir soru. Tabii kelam...
Yaklaşımlar farklı mutlaka olacak değil mi?
Kesinlikle.
İnsanlar biraz hani zamanının da, İbn-i Zaman deriz ya insan için.
Evet.
Biraz zamanının çocuğudur, biraz coğrafyanın çocuğudur. İşte ortada bir problem varsa o problemi çözmek için en az 2-3 yöntem birden geliştirilebiliyor. Ama bunu geliştirirken de kendi beslendiğiniz kültür, kendi kaynaklar, kendi coğrafyanız, zihin dünyanız da mutlaka yani yorumlama biçiminiz de işin içine girecek.
Şimdi zaten şunu kabul etmek gerekiyor öncelikle. Yani her din dünyanın neresine giderse gidelim, üç yönüyle geliyor. Bir itikatla ilgili teorik kısımlar diyoruz biz buna. Diğeri amelle ilişkili konular diyoruz. Üçüncüsü de ahlakla ilişkili konular diyoruz. Biz kelam ilminin daha çok da itikatla ilgili prensiplerine, biz buna usulü din de diyoruz. Yani dinin esasları, dinin temelleri de diyoruz. Açıklamaya, temellendirmeye yoğunlaşan bir disiplin. Tabii bu disiplinin ilk kurucuları Mu'tezile kelamcıları. Mesela Ebu Hüzeylel Allah, Vasıl bin Ata, işte Ebu Haşim el-Cübbayi, bunlar önemli Mu'tezile kelamcılardır. Mesela 11. yüzyıla geldiğimizde Kadı Abdülcabbar, bunlar başta Mu'tezile kelamcıları. Tabii Mu'tezile kelamcıları kendi işlerinde de böyle çok aslında yeknesak değil. Basra Mu'tezilileri var, Bağdat Mu'tezilileri var. Bu Mu'tezile kelamcıları temel bazı itikat konularında hemen hemen benzer görüşleri benimsiyorlar. Mesela biz buna Usul-i Hamse diyoruz, Mu'tezile'nin beş prensibi diyoruz. Hemen hemen bütün Mu'tezile kelamcıları bu beş prensipte ortaktırlar. Mesela tevhid, Allah-u Teala'nın varlığı, yine adalet, mesela Mu'tezile'nin kulların fiillerini kendi gerçekleştirdikleri iddiasında önemli bir rol oynamıştır. Adalet prensipleri. Yine vaat vaid diyoruz biz. Yani cennetle müjdeleme, cehennemle tehdit etme. Mesela din böyle gelir yani. İyi bir insan olursanız Allah sizi cennetle mükafatlandırır. Aksi bunun ahirette cezası söz konusudur. Allah bağışlamadığı takdirde. Ve Mu'tezile kelamcıları gerçekten İslam dünyasının erken dönemlerinde İslam'ın farklı coğrafyalara yayılmaları ya da işte kelamın kendine özgü işte bir epistemolojisi, işte bir kozmolojisi, siz biraz önce ontolojiden bahsettiniz mesela. Onların geliştirilmesine çok büyük katkılar yapmışlar. Yani kelamın hem kavramsal hem kuramsal yönlerinin geliştirilmesinde. Ama tabii dünya dinamik bir dünya. Dediğiniz gibi coğrafyaya göre, zamana göre farklı koşullar oluşabiliyor. Süreç içerisinde özellikle mihne hareketi, bu 9. yüzyılda Halkül Kur'an, Kur'an'ın yaratılmasıyla ilgili tartışmalar söz konusu olduğunda Mu'tezile İslam dünyasında bir tepki görmüş. Sonrasında Ehl-i Hadis denilen bir akım ortaya çıkmış. Bu Ehl-i Hadis itikadi esasları böyle akli yöntemlerle temellendirilmesine biraz mesafeli yaklaşmış. Ancak tabii İslam dini Kur'an-ı Kerim olsun, Peygamber Efendimiz'in mesela fetanet sıfatı vardır değil mi? Bir araştırma var. Mesela çok konu dışına çıkmak istemiyorum ama hep kelam mesela kimden alır ilhamını diye bir soru sorulur. Peygamber Efendimiz'den alır. Çünkü Peygamber Efendimiz karşılaştığı hadiselerin önemli bir kısmını fetane sıfatını yani zeka, bu kendi zekası olur veya kolektif zeka olur. İstişare yöntemiyle çözmeye çalışmış. Yani aklı kullanmayı hem Kur'an-ı Kerim hem Peygamber Efendimiz özendirmiş yani. İşte kelam da aslında bu diğer Müslüman toplum da bu kaynaklardan, bu güdülemeden hareket ediyor.
Her durumda vahiy gelmiyor ki hocam zaten.
Kesinlikle.
Her durum için vahiy gelmediği için sevgili peygamberimiz de zihin dünyasında değil mi? Belirli olayları, durumları, nesneleri, geçmişteki hatıraları bunları cem edip birleştirerek
yani,
çözüm üretecektir.
Kesinlikle yani mesela Hendek Savaşı'nda malumunuz Peygamber Efendimiz meydan muharebesi istemiş ama gençler Uhud'da evet. Çok pardon. Evet. Uhud'da Peygamber Efendimiz şehir savaşı istemiş ama gençler meydan muharebesi istemişler.
Yeni Müslüman olmuş gençler değil mi?
Gençlerin dediği olmuş. Çünkü. Yani bakın arada bir istişare, bir görüş alışverişi söz konusu.
Hatta sonradan biraz pişman olup ya acaba ısrar etmesemedik deyip işte orada peygamberimizin bir peygamber savaş zırhı giydikten sonra onu çıkartmaz diye o kararının arkasında durduğunu
kesinlikle
hatırlıyorum ifade.
Evet, edeyim. Kesinlikle. Yani böyle tabii bir İslam kaynağı sahip olunca, böyle de bir yönteme sahip olunca bu ehli hadisin bu yöntemi çok tatmin edici bulunmamış. Mesela ehli hadis kelamcıları diye bir kelamcı grubu vardır. Belki ilk defa duymuşsunuzdur. Yani Eşariye kelamcıları vardır.
Evet.
Mutezile kelamcıları vardır. Maturidi kelamcıları vardır. Bir de ehli hadis kelamcıları diye. Mesela İbn Külab el-Basri bunlardan birisidir. Haris el-Muhasibi. Bunlar aklı tamamen dışlamanın çok böyle iyi bir yöntem olmadığını farkına varmışlar. Ve akli yöntemleri de yine biraz önce bahsettiğimiz itikadi esasları temellendirme olsun, savunma söz konusu olsun, bir kullanmaya yönelik bir meyil oluşmuş. Ve sonrasında bizim hemen hemen kelam ilminin bin yılına damgasına vuran ehl-i sünnet kelamı dediğimiz veya işte itikadi mezhepler dediğimiz Eşariye, Maturidiye gibi mezhepler ortaya çıkmış. Dolayısıyla buradan şöyle söyleyebiliriz. Evet. Bir taraftan Mutezile, onlar kelamın kurucuları, ehl-i hadis kelamcıları, yine ehl-i sünnet kelamcıları, eşarilik, maturidilik. Ama bunların en böyle uzun ömürlüsü diyebileceğimiz eşarilik ve maturidiliktir. Bunlar
yani batılıların… Yani ehl-i sünnet kelamı devam etmiş hocam.
Evet, yani official dedikleri ya da ortodoksi dedikleri, bizim daha çok ehl-i sünnet ve cemaat dediğimiz, yani İslam'ın ana akımının, Müslümanların bulunduğu o dünya görüşünü tesis etmede önemli katkılar sağlamışlar. Mesela… Nizamiye medreseleri kurulduğunda kurucu rektörü İmamül Harem'in Cüveyni'dir. Mesela Gazali'nin hocasıdır aynı zamanda. Ve Osmanlı'da bu sistemi kelam ilminin de medrese sistemlerinde okutulduğu bu yöntemi benimsemiştir. Ve günümüze kadar da gelmiştir böyle bir yöntem diyebiliriz.
Muhteşem. Aklıma ehli hadis kelamcılarından Haris el-Muhasibi'nin hocam şey sözü geldi. Diyordu ki peygamber insanın dışarıdaki aklı, akıl insanın içindeki peygamberdir diyordu.
Evet, güzel.
Yani aklı tanımlarken çok güzel bir benzetme yapmış cidden.
Tabii onun aklın mahiyetiyle ilgili çok enteresan görüşleri var. Bu Cüveyni gibi kelamcılara da sonrasında ilham vermiştir. Yani çok önemli bir isim. Yani burada şunu görüyoruz. Bir kişi mutezile'dir, diğer kelamcılar toptan ondan karşıttır. Öyle bir şey yok. Yani Mutezile'nin bir fikrini ehl-i sünnet kelamcıları da benimseyebiliyor. Veya Hasen Muhasibi'nin bir fikrini sonrasında bir kelamcı da benimseyebiliyor.
Keskin öyle net ayrımlar yok hocam. Yani.
Çok ayrımlar yok. Öyle bu kelami mezhepler öyle Hristiyanlık'ta olduğu gibi birbirlerinden tamamen ayrışma şeklinde değil.
Evet. Sevgili hocam, bir de kelamda bizim usulü selase dediğimiz kısmen biraz bahsettik aslında ama bir de semiyat dediğimiz, yani nübüvvet, uluhiyet ve semiyat dediğimiz bir olay var. Burada semiyat derken hocam biz neyi genelde kastederiz?
Evet. Güzel. İstiyorsanız yeniden bir hatırlarsak, yani kelam ilminin konularını genelde üç asla ayırıyorlar. Evet, usulü selase deniliyor bunlara. Bunlardan birincisi hatta aslül usul denir. Yani tüm asılların aslı. Allah'ın varlığına ve birliğine inanmaktır. Bu birinci asıldır. Yani kelamcılar burada Allah-u Teala'nın varlığını, birliğini, sıfatlarını temellendirmeye çalışırlar. Daha çok böyle akli delillerle bunu gerçekleştirmeye çalışırlar. Mesela alemin bir yaratıcısı olması gerektiğini, madem alemin bir yaratıcısı var, böylesine büyük bir alemin yaratıcının bir kudretinin olması gerektiğini, çünkü kudretsiz böylesine büyük bir alemi yaratmak mümkün değildir. Yine böylesine hassas ayarlı bir alem söz konusudur. O halde alemin yaratıcısının ilmi olmalıdır. Yine iradesi olmalıdır ki alemi yoktan varlığa çıkarabilsin, varlığının yokluğuna tercih edebilsin.
Aleme bakarak biz Allah'ın sıfatlarını tespit edebiliyoruz.
Allah Teala'nın varlığını, birliğini ve sıfatlarını bir kelamcı, elbette ayetler onun arka planında bulunur ama hiçbir ayet neredeyse kullanmadan ve usule uygun şekilde, Kur'an-ı Kerim'le de örtüşür bir şekilde akli delillerle ortaya koyabilir.
Evet.
Sonrasında nübüvvet bahisleri kelamda gelir. Kelamcılar nübüvvetin temellendirilmesi, Peygamber Efendimiz'in nübüvvetinin ispat edilmesi konusunda çok önemli katkılar yapmışlardır İslam düşüncesine. Mesela Delail-i Nübüvve kitapları, Alam-i Nübüvve kitapları, Beşar-i Nübüvve kitapları, Hücec-i Nübüvve kitapları, Emarat-i Nübüvve, say say bitmez. Yani Emarat, Beşair, Hücec, deliller demek. Ondan sonra Delail-i Nübüvve, peygamberliğinin delilleri demek bunlar. Çok önemli kazanımlar gerçekleştirmişler Peygamber Efendimiz'in nübüvvetini kanıtlamak için. Çünkü Peygamber Efendimiz'in nübüvveti kanıtlamak önemli ancak bu takdirde din veya işte Kur'an-ı Kerim anlamlı hale geliyor.
Kesinlikle.
Yani aksi takdirde Peygamber Efendimiz konusunda bir güven bunalımı oluşturulduğunda veya onun nübüvveti akli delillerle kanıtlanamadığında ne oluşacaktır? Problem oluşacaktır.
Çok da elbette.
Yani burada tabii kelamın belki konuşuruz akli delillere çok büyük önem verdiği görülüyor. Bunun da sebeplerini belki tartışırız. Ama sonrasında semiyat bahisleri diye bir bahisler geliyor. Çok ilginç. Şimdi uluhiyete dair, Allah'ın varlığına, birliğine dair delilleri akli delillerle ortaya koymaya çalışıyorsunuz. Nübüvveti de akli delillerle ortaya koymaya çalışıyorsunuz. Evet. Ama bir de semiyat. Semiyat işitmeye dayalı.
Evet.
Yani peygamberden gelen bir haberin olması gerekiyor. İşte
hocam,
ya Kur'an-ı Kerim'den, evet, ya mütevatir hadisler veya işte sahih hadislerden gelen bir haberin olması gerekiyor ki siz o semiyat konusunu onunla ne yapabilin? Kullanabilin. Bu konular da işte me'at deniliyor.
Hmm.
Yani evet, ahiretle ilişkili haller. Yani kelamcılar orada diyorlar ki akıl ahirete dair, yani ahiretin olması gerektiğini tahmin edebilir.
Evet.
Ama bunu zorunlu kılmaz. Çünkü ahiretin varlığı en nihayetinde mümkün bir şeydir. Yani peki ahiret hayatı olacak mı, olmayacak mı? İşte diyorlar bu konuda Kur'an-ı Kerim veya işte Peygamber Efendimiz'den gelen bir haberin olması gerekiyor. O haberin kesin olması gerekiyor. Kati, subutunun kati olması gerekiyor. Bu diyorlar esas. Yani biz bu konuda Kur'an-ı Kerim ahiret hayatının olacağını söylüyor. O halde diyorlar o gerçekleşecektir. Sem'e dayalı bir şeydir. O konuda çok böyle akıl devreye sokulamaz diyorlar.
Aklın ulaşamadığı yerlerde böyle. Hocam şöyle
yapalım. Yani aklın şöyle diyelim. Elbette akıl yani bir nevi peygamberi tahta geçiriyor.
Evet.
Ama daha sonra onu desteklemeye devam ediyor. Artık ben bir köşeye çekiliyorum demiyor aslında.
Evet.
Özellikle imkan, mümkünlük, imkansızlık veya zorunluluk gibi konularda akıl gerçekten çok yetkin ama iş mümküne geldiği zaman veya işte contingent dediğimiz, olumlu dediğimiz konulara geldiğinde akıl tam karar veremiyor. O da mümkün, bu da mümkün.
Evet.
Dolayısıyla ilave bir desteğe ihtiyaç duyuyor.
Hocam ara vaktimiz geldi. Aramıza gidelim. Aradan sonra tekrar kelamdan konuşmaya devam edeceğiz. Şimdi efendim kısa bir ara, sonrasında karşınızdayız. Efendim karşınızdayız tekrar. Profesör Doktor Mehmet Bürgen hocamız bizlerle, kelam ilmini kendisiyle konuşuyoruz. Şimdi sevgili hocam ilk bölümde epey şey konuştuk. Yani kelamın tarihinden başladık. Biraz usulünden, yönteminden, almış olduğu konulardan, uluhiyetten, nübüvviyetten, semiyat nerede devreye girer? En son tam bunu konuşuyorduk ki araya gitmiştik hocam. Peki burada şunu merak ediyorum. Özellikle itikat dendiğinde hani biz gerçi tüm dinlere, yani ilk peygamberden son peygambere kadar gönderilen tüm dinlere İslam adını veriyoruz ama özelde ele alacak olursak, yani Hazreti Muhammed'le beraber gelen Risaletten önceki kitaplara ve inanç sistemlerinde genelde itikadi problemler olduğunu görürüz.
Evet.
Bu çok da zaten tartışmış malumumuz kelam tarihinde. Peki bizim kelamcılarımız genelde böyle itikadı belirlerken Dikkat ettikleri hususlar neler?
Evet, çok teşekkür ediyorum tekrar. Tabii aslında başlangıçta da biraz belirtmiştik. Yani vahiy, itikadi esasların belirlenmesinde çok önemli. Ama diğer taraftan vahyin subutu, yani gerçekten onun Kur'an-ı Kerim, yani Peygamber Efendimiz'den gelip gelmediği hususu ve bunun manaya delaletini de tespit etmek çok önemli. Yani burada kelamcılar itikadi esasları tespit ederken vahiy nasıl anlaşılır? Özellikle tefsirden yardım alırlar. Yine Peygamber Efendimiz'in işte ona isnat edilen haberlerin gerçekten ona ait olup olmadığını tespit etmekte hadis gibi ilimlerden destek alırlar. Ve tabii bu tamamen tefsir ve hadisin itikadi esasları belirlediği anlamına gelmez. Orada kelamcı bu itikadi esasları da dikkat alarak vahyin bütünlüğü, siyak, sibakı, ondan sonra nüzul döneminin lügati, işte mecaz, mürsel gibi daha birçok böyle teknikleri kullanarak veya işte diyelim ki tek bir haber çok böyle hemen delil olmayabilir. Bir karine, bir delil de gerekebilir. Bu gerçekten özel bir uzmanlık alanı kelamın yapmış olduğu. Yani burada kesinlik esas. Çünkü bu itikadi esaslar eğer itikadi dinin özel özünü oluşturduğu için dinden olmayan şey o çekirdeğe, o öze girdiği zaman bu bir felaket olur değil mi? Yani dinin özünde olmayan bir şeyi ne yapmış oluruz? Dinin özünde varmış gibi gösteririz ki bu dini tahrif etmek olur.
Evet.
Yani o konuda çok kesinlikli bir metot izliyor kelamcı. Buna aynı zamanda biz akaid boyutu diyoruz. Ama söz konusu olan bu itikadi esasların anlaşılması, ondan sonra açıklanması, temellendirilmesi, ondan sonra savunulması gibi durumlar söz konusu olduğunda kelam ilmi burada kendine özgü bir yöntem kullanıyor. Mesela gerektiğinde bilimle ilişkili konulara döneminin mesela o dönemlerde cevher, araz, cisimlerin yapısı, mesela cisimlerin yapısı konusunda erken dönem kelamcıları, yani dış dünyayı oluşturan nesnelerin yapısı konusunda 12 fırkaya ayrılmışlar mesela.
İnanılmaz bir şey.
Evet.
Gerçekten.
Yine bakıyoruz daha İslam düşüncesinde felsefe henüz yokken, yani mesela Kindi ilk İslam filozofu sayılır. Hatta Kindi'nin de bir ayağı kelamdadır. Kelamcı mıdır, İslam felsefesi midir diye tartışılır. Bu türden felsefi, bilimsel konularla kelamcıların ta böyle miladi 8. yüzyılın ortalarından itibaren ilgilendiklerini görüyoruz. Bir epistemoloji, yani bilgi edinme, bilginin imkanı, bilginin tanımı gibi konularda görüşler ortaya attıklarını görüyoruz. Yine şimdilerde doğal teoloji, natural theology dedikleri, yani doğadan yola çıkarak Tanrı'nın varlığını ispat etmeye yönelik delillere çok büyük önem verdiklerini görüyoruz kelamcıların. Yani mesela genelde Türkiye'de İmam Maturidi ve İmam Maturidik çok yaygındır. İmam Maturidi'nin Kitab-ı Tevhid diye bir kitabı var günümüze ulaşan. O kitabın hemen giriş kısmında diyor ki, envai çeşit din var. Bu dinlerin hepsi hak iddia ediyorlar.
Evet.
Peki diyor, biz bunların hangisinin hak, hangisinin batıl olduğunu nasıl ayıracağız?
Anlayacağız. Evet.
Diyor ki, akli delillerden başka diyor bir yöntem yok. Ve akli deliller diyor burada, Peygamber Efendimiz'in hak peygamber olduğunu ortaya koyuyor. Yani bu aslında Kur'an'ı bir yaklaşım. Kur'an'a da baktığımız zaman değil mi? İşte Bakara suresi 111. ayette Yahudilerin ve Hristiyanların cennete sadece kendilerinin gireceğini iddia etmişler. Kur'an-ı Kerim diyor ki, yani bu sizin uydurduğunuz bir şey.
Evet.
Delil getirin diyor yani. Her tür burhan, yani bir burhan getirin. Bir delil getirin eğer böyle bir iddianız varsa. Dolayısıyla kelam da aslında motivini Kur'an-ı Kerim'den alıyor. Yani Kur'an-ı Kerim'in işte alemi düşünün, yani alemin yaratılışında, değil mi? Göklerin, yerin yaratılışında, gece gündüzde neler vardır? Bunlarda deliller vardır. Yine
Ali İmran Hocam, yetefekkeruna fi halqis semavati vel ard.
Kesinlikle.
Göklerin ve yerin yaratılışı üzerine düşünürler. Sonra derler ki, Rabbena ma halakte illa batil. Yani sen bunları boş yere yaratmadın.
Kesinlikle, kesinlikle.
Efela evren üzerine düşünmek, hatta işte gezin dolaşın yeryüzünü, yaratılış nasıl başladı? Pursiru fil art. Yani gezin dolaşın yeryüzünü diyen.
Evet. Yani burada şunu görüyoruz. Yani bir Kur'an-ı Kerim var, Allah-u Teala'nın sözü ama alem ne? Alem de Allah-u Teala'nın fiili. Evet. Nasıl ki Kur'an-ı Kerim Allah-u Teala hakkında bir şeyler söylüyorsa, alem de fiili olarak işte sonradan ortaya çıkışıyla, düzeniyle veya işte o içerisindeki hassas ayarla yaratıcısı hakkında bir şeyler söylüyor. Yani kelamın burada oluşturmaya çalıştığı şey budur.
O yüzden ilk başta akaid dedik, sonra temellendirme, sonra savunma dedik hocam.
Savunma.
Bunların hepsini akıllı merkezi alarak bunları yapıyoruz.
Tabii burada aklı saf akıl diye anlamayalım. Yani akıl o dönemin biliminden de faydalanma gerektiğinde, işte bir takım felsefi düşünce sistemlerinden de destek alma. Ama her şeye rağmen kendi özgün olma, kendinin epistemolojisi olması, kendinin bir ontolojisi, alem hakkında bir fikrinin olması, yani dış gerçeklik hakkında nereden geliyoruz, nereye gidiyoruz, kelamcı böyle bir dünya görüşü oluşturmaya çalışıyor aslında.
Şimdi biz hocam ilahiyat lisanstayken bazen espri yapar, kelam dersine gireceğimiz zaman şeyde abdestli felsefe dersine girelim derdik. Öyle bir yaygınlık vardı. O abdestli felsefe denmesinin sebebi biraz da herhalde vahyi de tabii alıyor olması herhalde. Hocam kelam tarihinden bağımsız olarak şimdi günümüz kelamına gelecek olursak, dedik ya başta her dönemin kendine has belirli problemleri ve belirli sorunları vardır değil mi? Bunları da biraz işaret edip araştırmak, konuşmak, bu sorunları da ele almak gerekebiliyor. Bugün sizce modern anlamda bakacak olursak, modern kelamda hocam, neler gözlemliyorsunuz? Problemler neler? Neleri biraz enerjimizi kanalize etmek lazım?
Çok teşekkür ederim. Çok güzel bir soru. Benim de çalışmalarımın odağını aslında bu oluşturuyor çoğunlukla. Tabii kelamın, yeni ilmi kelam diyoruz biz. Yeni ilmi kelam, dikkat ederseniz, Arapça bir tabir. Ve Osmanlıca bir tabir, yeni ilmi kelam. Aslında kelamda bu yenilik arayışları Osmanlı'nın son dönemine kadar geriye götürebiliyoruz. Yani malumunuzdur, işte o zaman bir taraftan materyalizm, o dönemin içerisinde bir taraftan işte diğer inkarcı akımlar Osmanlı Devleti'nde çok yaygınlaştığı zaman bizzat Osmanlı devlet olarak buna bir çözüm arıyor. Hatta İzmirli İsmail Hakkı'ya bir görev veriliyor. Sen işte kelamı yenilemeye çalışan bir kitap yaz diye. Çünkü geçmişte kelam çok önemli başarılara sahip. İşte biraz önce anlattık özellikle inkarcı akımlarla mücadele konusunda. Diyorlar ki biz bu şekilde böyle ortaya çıkan inkarcı akımlarla en iyi nasıl mücadele edebiliriz? Kelam ilmini yeniden aktive hale getirirsek, yeniden yenilersek ancak daha böyle sistematik bir şekilde bu türden akımlarla mücadele edebiliriz. Tabii sonrasında bu çalışmalar devam ediyor. Burada önemli olan gelenek ve modern veya işte günümüz bağlantısını tam koparmadan, yani kelamı kelam yapan o eski ruhtan, ki eski ruh gerçekten çok değerli. Çünkü biz mesela bazen günümüzde bile bir meşruiyet arıyoruz. Yani bilimsel konularla, felsefi konularla biz kelamı nasıl irtibatlandırabiliriz diye böyle bir meşruiyet arıyoruz. Ama bu geçmişte zaten çok iyi bir şekilde yapılmış.
Çok iyi bir birikimimiz var
değil mi? Çok güzel, evet.
Bunu kesip yani, çöpe atmak
çok
da
çok önemli bir birikimimiz var. Hele hele yöntem olarak... Yani bir yöntemimiz var. Yani mesela çok ünlü bir kelamcı vardır, Cahız. O eserlerinde diyor ki, kelamcı, kelamut dinle, kelamul felsefeyi mezzedebilen kişidir. Yani tek bir alanda uzman olursan kelamcı olamazsın. Hem felsefe hem bilimsel alanlarda da ne yapman lazım? Uzmanlık kesmetmen lazım. Ve günümüz teolojisinin de, özellikle din felsefesi gibi alanlar söz konusu olduğunda gittiği yol bu yol. Yani özellikle 1950'li yıllardan sonra biliyorsunuz Batı'da analitik din felsefesi gibi yeni oluşumlar ortaya çıktı. Bunlar işte akli delillerle yeniden işte vahye dayalı teoloji dediğimiz, yani itikadi esaslar dediğimiz alanı yeniden güçlendirmeye çalışan bir yöntem şekli çıktı. Tabii bu yöntem şekli hemen kelamı fark etti. Kelamdaki o zenginliği fark etti. Duymuşsunuzdur mesela William Lane Craig, kelam kozmolojik argümanı diye modern din felsefesinde oldukça böyle gündem oluşturan evrenin bir yaratılışı üzerinden Tanrı'nın varlığını ortaya koymaya çalışan ama bu Tanrı teizminde aynı zamanda Tanrısıdır. Yani nübüvvete izin veren, ilim, irade, kudret gibi sıfatları olan bir Tanrı anlayışıdır. Akli delillerle böyle bir alan oluşturmaya yönelik bir yöntem tarzı ortaya çıktı. Benim düşüncem biz yeniden bilimsel konulara, mesela Big Bang teorisi değil mi veya entropi kuramı veya işte diğer felsefeyle ilişkili diğer alanlarda da irtibatlı olarak elbette vahiden uzaklaşmadan bir ayağımız vahide de kalmak şartıyla bu kelamı yeniden güncellenebileceğini ben düşünüyorum.
Hocam bugünün kelamcıları aslında şöyle mesela 1000 yıl öncesine göre biraz daha nasipliler diyebilir miyiz? Hani o gün bu kadar gözlem şansımız yoktu değil mi? Daha çok böyle bilimsel düşünce tarzları işte daha soyutlama tekniğiyle çok fazla akli delile dayanıyordu. Ki bugün aslında onların da birer birer doğru olduğunu, o insanların 1000 yıl öncesinden bu düşünce tarzlarında ispatlanmış oluyoruz. Ama bugün elimizde çok fazla daha bilimsel veri, gözlem, mesela hassas ayarları bugün çok daha iyi anlayabiliyoruz değil mi? Yani muhataplarımıza da daha iyi anlatabiliyoruz. O an bu açıdan bakacak olursak daha biraz nasipli değil mi bugün kelamcıları?
Şimdi zaten kelam kozmolojik argümanının yeniden gündeme gelmesi tam da sizin dediğiniz o tespitle ilişkili. Modern bilim gerçekten özellikle 20. yüzyılın başlarından itibaren gerek evrenin başlangıcı konusunda, gerek sonu konusunda ki başlangıç ve son kelamın asli konuları içerisindedir. Mebde ve mead diyorlar bizim kelamcılar buna. Yine kelamdaki mesela çok vurgulanan evrendeki düzen, evrendeki hassas ayar, bunları çok daha böyle vurgulu bir şekilde ortaya koyan bilimsel keşifler ortaya çıktı. Yani aslında geçmişteki bir kelamcı günümüze yaşasaydı böylesine bir ortamdan oldukça istifade ederdi diye düşünüyorum. Yani modern bilim gerçekten kelama çok önemli fırsatlar sunuyor.
Evet.
Allah Teala'nın varlığını ispat etme, sıfatlarını ispat etme, nübüvvet ispat etme gibi konularda.
En azından bugün imkanlarımız çok daha geniş. Görsel olarak da argümanlar kullanabiliyoruz. Artık videolar kullanabiliyoruz, görsel argümanlar kullanabiliyoruz. Eskiden insanlar daha işte böyle soyutlama tekniğiyle giderek sadece görselsiz bir şekilde aktarmaya girebiliyorlardı. Bugün hocam bir kelam hocası olarak mesela size en çok gelen problemler neler? Bugünün mesela gençlerinden bakacak olsak. Bugün insanlar en çok size hangi konularda genelde başvuru yaparlar?
Tabii yakın zamanlarda öğrenciler arasında bir araştırma yapılmış. Ben de davet edildim Milli Eğitim Bakanlığı tarafından. Gelen sorular analiz edilmiş. Ve orada biz tabii tablolar halinde de karşılaştırma imkanı bulduk. Gelen soruların %80'i, yani inanılmaz bir oran, kelamla ilişkili sorular. Yani gençlerin özellikle sorduğu, yani diyelim ki evrenin bir başlangıcı var mı? Evrenin bir başlangıcı varsa o evreni yaratan varlığında bir başlangıcı olması gerekmez mi? İşte eğer Allah Teala önceden her şeyi biliyorsa, takdir ediyorsa bizim özgür irademiz var mı? Veya işte kötülük problemi, bu dünyada niçin kötülük var? Diğer taraftan eğer Allah merhametliyse, sonsuz merhamet sahibiyse veya işte nübüvvetle ilişkili sorular, yine insanın anlam arayışına müteallik sorular, karşılaştığı itikadi problemlerle ilişkili sorular, iman amel münasebetiyle ilişkili sorular. Yani çoğunlukla kelam ilmini doğrudan ilgilendiren, yine yeni ateistlerin ortaya attığı, deistlerin ortaya attığı bir takım iddialar. Yine mesela bunlar daha ziyade bana göre savunmayla ilgilidir. Daha da böyle kelamı ilgilendiren, yani biz yeni bir alem tasavvuru günümüz kozmolojisinden de işte istifade ederek nasıl oluşturmalıyız? Yine günümüzdeki epistemolojiyle ilgili insanlığın çok önemli kazanımları var. Yani nübüvvete de izin verecek. Yine İslam dininin, kelamın yeniden insanların anlam arayışına çözümler bulmasını sağlayacak bir epistemoloji nasıl inşa edebiliriz? İşte siz ontoloji dediniz mesela. Bunlar çünkü kelamın temelleri.
Evet.
Bu problemler kelamı bekliyor diyebiliriz.
Evet, işi zor hocam biraz yani. Evet, fazla mesai gerekiyor. Bir de şunu hocam şahsen merak ediyorum. Kanada'ya gittiniz, Amerika'ya gittiniz. Orada da bu çalışmaları takip ettiniz hocam. Oradaki hava nasıldı? Buradan baktığınızda çalışmalar ne düzeyde hocam orada ve insanlar ilgililer mi bu konulara? Evet.
Şimdi benim oraya gittiğim zaman dikkatimi çeken şey epistemolojiden bahsettik hemen
bilgi
biraz
felsefesi.
Önce.
Evet,
tabii üniversite bilgi dediğimiz zaman, Batı düşüncesi dediğimiz zaman yani bir epistemik tavır, epistemik bir değişim, dönüşüm özellikle 17. yüzyıldan da itibaren yaşandı orada. Bunu hemen gözlemliyorsunuz ve şunun farkına varıyorsunuz. Şimdi kelamcılar diyorlar ki bilgi iki çeşittir. Birincisi zaruri bilgi. Yani Allah-u Teala'nın insanda doğrudan yarattığı bilgi. Mesela aklın, akli ilkeler, çelişmezlik ilkesi gibi ilkeler zaruri bilgilerdir. Biz hemen bunu ne yaparız? Farkında oluruz. Veya işte duyulardan elde ettiğimiz bilgiler. Bunlar zaruri bilgilerdir. Bir de iktisabi bilgi vardır. Yani müktesep bilgi denilen bilgi. Evet. Kişinin ve toplumun kazanımına dayalı olan bilgi. Yani siz uygun epistemik yöntemler kullanarak, uygun enstitüler kurarak, uygun şartları oluşturarak o bilgiyi kazanmalısınız.
Evet.
Batı'nın o iktisabi bilgi konusunda, kazanıma dayalı konusunda gerçekten çok önemli kazanımlar elde ettiği üniversitelerinde özellikle anlaşılıyor. Ben mesela şöyle bir örnek vereyim. Bizim kelamda Tanrı'nın varlığına dair bilgi kazanıma dayalı bilgidir. Yani kişi bunu kazanır, delillerle özellikle kazanır. Hatta Cüveyni der ki, akil bali olan bir çocuğa hemen Tanrı'nın varlığına yönelik delilleri öğretin yani.
Evet.
Dolayısıyla
evet,
burada deliller çok önemli. Mesela siz uygun koşullar oluşturduğunuzda, uygun enstitüler kuruşturduğunuzda, işte bu konferanslar olur, yüksek lisans, doktora dersleri olur, tezler olur vesaire.
Evet.
Böyle bir süreç ve bunu da gerektiği gibi uyguladığınızda bilgiyi kazanıyorsunuz yani. İşte bu konuda çok önemli kazanımlar elde etmişler. Hatta Tanrı'nın varlığının yönelik deliller de, mesela benim bir öğrencim yüksek lisansta bunu çalıştı. 1950 yılından günümüze, yani yaklaşık 70 yılda Batı'da analitik din felsefesinde Tanrı'nın varlığına yönelik 270 tane argüman geliştirmiş mesela. Yani hiç geliştirmeyebilirdiniz, 10 tane de geliştirebilirdiniz.
Veya geçmişte geliştirmişler.
Geçmişte geliştirmişler, bugüne, önemli kazanımlar elde etmişler.
Evet.
Dolayısıyla bizim yeniden İslam toplumunda, ülkemizde de dahil bu kazanıma dayalı bilgiyi aktive etmemiz gerekiyor. Onun önünü açmamız gerekiyor ki kişi ne yapsın? Hem bireysel anlamda hem de toplumsal anlamda bilgiyi kazansın.
Evet. Son 4 dakikaya girerken hocam, o sizin makalenizde siz o Cüveyni'nin de alıyorsunuz, şunu söylüyor. Dinen buluğ çağına erişip akıl bali olan bir gencin üzerine düşen ilk vazifenin alemin başlangıcına dair bilgiyi ulaştıran doğru akıl yürütmeye, yani nazara yönelmek olduğunu söylemiş Cüveyni. Aslında geçmişte bunu hep yapmışız, üretmişiz, evrene bakmışız. Evrene bakıp Allah'ı tanımaya, onun sıfatlarını tanımaya, oradan yola çıkarak varlığını, oradan peygamberliğin imkanını ve yapmışız ama bugün galiba birazcık modern dönemde pek eski etkimizi...
Yani güzel gelişmeler var.
Oluyor, evet.
Çok da böyle hani derler ya, enseyi karartmayalım diye.
Evet, evet.
Güzel şeyler de yapılıyor, güzel işler de yapılıyor. Bu programımız bunun örneklerinden
örneği,
birisi bence. İnşallah gençlere de ilham olur. Ve Tanrı'nın varlığının delillerine yönelik, yine nübüvvete yönelik, yine diner İslam dininin işte temel itikadi konuları konusunda yeni deliller bulmaya, yeni argümanlar geliştirmeye vesile olsun diye umuyoruz.
İnşallah hocam. Önümüzdeki süreçte biraz bunu göstermiyor mu? Yani dinle bilim arasında sürekli bir Kimileri gerilimden, kimileri uyumdan bahsediyor. Bilim bir yandan çok hızlı hocam zaman ilerliyor. Evet. Zamanın bu kadar hızlı ilerliyor olması insanda bir baş döndürücü etki de oluşturuyor. Yetişemiyoruz artık, takip etmekte bile zorlanıyoruz. Dolayısıyla her bilimsel ilerleme, teknolojik olayların artması her defasında bilim dediğini tekrardan efendim çelişir mi, çatışır mı gibi bir probleme, ikileme de açıkçası insanları götürüyor. Kelama işte herhalde burada çok da fazla ihtiyacımız
kesinlikle
oluyor.
Yani onu Gazali de söyler. Eğer bilim, eğer din çatışıyorsa bu biraz tabiri caizse bizim de hatamız nedeniyledir. Ya bilimi tam anlamamışızdır ya dini tam anlamamışızdır. Çünkü ikisi de hakikati söylerse hakikatin zıtlaşmasına, çatışmasına çok gerek yoktur.
Çünkü ama kaynağı tektir değil mi hocam?
Yeter ki alanları iyi bilelim. Yani alanların gerçekten iyi bilenler onların çatışmadığını, aslında kardeş olduğunu, aynı hakikatin birer yönü olduğunu, birbirlerini tamamladıklarını zaten fark ederler.
O zaman Gazali'nin dediği gibi bilimle din çatışması varsa hangi bilim sorusunu veya hangi din sorusunu da sormamız gerekiyor. Zira tek kaynaktan gelen iki ayrı disiplinin birbiriyle çatışması da ve çelişmesi de herhalde beklenemeyecektir.
Evet.
Sevgili hocam, tabii her şeyin bir vakti var. Biz de programın sonuna doğru geldik. Ben çok teşekkür ediyorum.
Ben de çok teşekkür ederim.
Dinlerken çok keyif aldım.
Estağfurullah.
Yani eksik olmayan, kronolojik olarak ele aldık, yöntemi konuştuk, çeşitlerini konuştuk, oradan çıkan akımları biraz değinmeye çalıştık. Ağzınızı ve güzel gününüzü sağlık.
Bayağı bir bereketli geçti.
Çok bereketli geçti elhamdülillah. İyi ki varsınız, iyi ki geldiniz, iyi ki ayağınıza sağlık diyorum hocam.
Çok teşekkür ederiz.
Eksik olmayın. Hadi programda. Efendim Profesör Doktor Mehmet Bülgen hocamız bizlerleydi. Yarın yine muhakemede görüşmek üzere diyoruz. Selametle.